Ayrım 20.
Yurttaşı bulunduğu ülkenin temel kanunlarında kişi bakımından evlenme özgürlüğü göstermelik şekilde öngörüldüğü halde, Kur'an emirleri ve peygamber sözleri gereğince satılık bir cariye gibi ve bazı hallerde haberi bile olmadan everilir. Bu konuda Kur'an, kadının iradesini öylesine hiçe saymış ve evlenmeyi öylesine erkeğin tek taraflı iradesine terk etmiştir ki, sadece erkeğe hitaben şöyle der: hoşunuza giden kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. K4 Nisa suresi ayet 3. Görülüyor ki asıl olan şey erkeğin hoşlanması ve hoşlandığı kadını almasıdır. Seçim hakkı ona aittir ve o bu tanrısal hakkını dilediği gibi keyfine ve zevkine uygun bir şekilde kullanma olanağına sahiptir. Her ne kadar Kur'an'da 4'e kadar kadınla evlenilebileceği yazılmış ise de bunun dışında dilediği sayıda cariye alması mümkündür. Çünkü yine Kur'an'da, sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ellerinizdeki mümin cariyelerden alsın. K4 Nisa suresi ayet 25 diye yazılmıştır. Erkeğin iradesini sınırlayan tek şey haram evlenmelerden kaçınması ve namuslu kadın alması hususlarındadır ki bu da ayrıca belirtilmiştir. Örneğin Nisa suresinde şöyle der: babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin. Sizlere analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, evli kadınlarla evlenmeniz haram kılındı. K4 Nisa suresi ayet 22-24. Bütün bu ve benzeri emirlerde kadına hitap eden, kadının iradesine, isteğine ve seçimine yer veren ve hatta erkeğin seçimi karşısında kadına söz olanağı tanıyan bir şey yoktur. Seçim ve karar hakkı erkeğe aittir. Seçimi yaparken o, kadınla temas etmez, konuşmaz ve anlaşmaz. Kadını babasından ya da erkek kardeşinden ya da oğlundan ya da bunlar yerine iş gören velisinden, ki erkek olması şarttır, ister. Çünkü belirttiğimiz gibi Kur'an'da, kadınlarla velilerinin izniyle evlenin, K4 Nisa suresi ayet 25 diye açıklanmıştır. Bu itibarla evlenmek isteği kadınla konuşup anlaşması mümkün değildir. Bununla beraber kadını görme hakkına sahiptir. Çünkü ayette evlenmek istediği kadının hoşlandığı kadın olması belirtilmiştir. Ve üstelik de Muhammed erkeklere yüz ve bedence güzel kadınlarla evlenmelerini emretmiştir. Bu nedenle erkek kadının güzel olup olmadığını bizzat görerek anlamış olmalıdır. Buna karşılık kadın için erkeği görme şartı diye bir şey yoktur. Her ne kadar bazı din adamları çağdaş düşünceye ters düşmemek için evlenmeden önce kadının da erkeği görmesi gerektiğinden söz ederlerse de aslında böyle bir şey yoktur. O kadar yoktur ki kadın babasının ya da velisinin sevdiği bir adama varırken güya şeklen rıza gösteriyor olmak için evet derken bile bu işi perde arkasından yapar. Nitekim Muhammed kendi akrabalarından ya da yakınlarından birini evlendireceği zaman bu evlendireceği kadının yanına gelir ve bir perde arkasından falanca kişi seninle evlenmek istiyor. Eğer istiyorsan sükut etmen arzuladığını gösterir diye konuşurdu. Yine bunun gibi evlenme akdine kadın değil fakat kadın adına velisi imza atar ve kadının iradesini velisi ishar eder. Bu itibarla İslam'da evlilik kadının rızasına dayanır şeklindeki iddiaları ciddiye almak doğru değildir. Her ne kadar sözlü izin alınmadan kadınların evlendirilmesini yasaklar görünen hükümler var olsa da bu daha ziyade dul kadınlar için öngörülmüştür. Bakire kızlar için değildir. Bakire kızların perde arkasından evet ya da hayır demeleri rızanın varlığına ya da yokluğuna kanıt sayılmıştır. Fakat asıl ağırlık velinin kararındadır. Velinin izni olmadan nikahın muteber sayılamayacağına dair Muhammed'in kesin emri vardır. Buluğ çağına erişmemiş çocukların evlendirilmelerinde onların rıza ve muvafakatları söz konusu dahi değildir. Her baba kızını onun rızası hilafına evlendirme hakkına sahiptir. İslam'ın tüm mezhepleri için bu kural esastır. Bazı mezhepler ve örneğin Hanefi mezhebi kız ve erkek çocuklara buluğa eriştikten sonra böyle bir evliliğe ret hakkını tanır. Şu şartla ki evlendirme işlemi babadan gayrı bir veli tarafından yapılmış olsun. Evlenme akdini yapan baba ise evlilik kızası hilafına yapılmış olsa dahi geçerlidir ve bulu çağından sonra kızı bağlayıcı nitelik taşır. Diğer mezheplerde kızlar için bu kadarcık dahi hak tanınmış değildir. İslam ülkelerinde bulu çağına erişmeyen çocukların velileri tarafından çoğu kez rızaları hilafına evlendirilmeleri geleneği sürüp gitmektedir. Beşik nikahı usulü devam etmektedir. Örneğin Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde bugün hala bu usul gereğince evlendirilmiş kızlar 8-9 yaşlarına geldiğinde kiminle evlendirildiklerinden habersiz şekilde kocalarının evine taşınırlar. Durumu öğrendikleri zaman fazlasıyla üzüldükleri görülür ve fakat kadere boyun eğmekten başka çareleri yoktur. Buluğ çağını aşmış kızlara gelince evlenme akdinin oluşumu bakımından onlar için farklı bir durum yoktur. Çünkü sözleşmeye taraf olmak ve irade ishar etmek diye bir şey söz konusu değildir. Kocalarını seçmek ve hoşlandıkları ve anlaşabilecekleri bir insanla evlenmek özgürlüğüne sahip değillerdir. Bu itibarla yapabilecekleri tek şey, kendilerini beğenip babalarından isteyecek bir erkeğin çıkmasını beklemektir. Evlenip de bu erkeğin evine gidene kadar çile çekmektir. Söylemeye gerek yoktur ki, bu çileleri evlendikleri adamdan hoşlanmamaları ve onunla anlaşamamaları halinde yaşam boyu sürecek olan bir azaba dönüşür. Bunun en ilginç örneğini Muhammed'in kızı Fatıma'nın yaşamında bulmak mümkündür. Gerçekten de kızı Fatıma'yı Ali ile evlendirirken Muhammed bu şekilde davranmıştır. Denilebilir ki Fatıma, ki Muhammed'in en çok sevdiği kızı idi, sırf babası Zeyn'e uymuş olmak için Ali ile evlenmiştir ve Arap kaynakların bildirdiğine göre bu işi hiç de canı gönülden yapmış değildir. Bunun da nedeni yine Arap kaynaklarına göre Ali'nin ne fiziki ve ne de mali bakımdan cazip bir kimse olmamasıdır. İbn Kuteybe'nin Kitab el-Ma'rif adlı yapıtında belirtildiğine göre Arap kadınlarının o zamanlar makbul saydıkları erkek tipi uzun boylu erkeklerdir. Oysa ki Ali kısa boylu, tıknaz ve küçük gözlü, küt burunlu, kel denecek kadar az saçlı ve açıkçası çirkin ve zekaca vasat kertede bir adamdı. Üstelik de mali bakımdan pek zavallı bir durumda idi. O kadar ki Fatıma ile evlendikten sonra uzun yıllar boyunca geçimini Muhammed'in yardımları sayesinde sağlayabilmiştir. Bundan dolayıdır ki kadınlar Ali'yi genellikle et parçalarından oluşmuş garip bir adam olarak tanımlarlardı. Bütün bu yönleri nedeniyledir ki Ali'nin Fatıma'yı cezbedecek bir tarafı yoktu ve sırf babasının hatırını kırmamak için onunla evlenmeyi göze almıştı. Her ne kadar Fatıma kendisi de güzel denebilecek bir kadın değil idiyse de, eğer kendi dileğine göre erkeğini seçme özgürlüğüne sahip bulunsa idi, Muhammed'in kızı olmak dolayısıyla muhtemelen Ali'den daha cazip biriyle yuva kurmak isterdi. Öte yandan Belazuri'nin Ensabul Eşref adlı kitabından öğrenmekteyiz ki Fatıma, mutlu bir evlilik yapmadığını ve Ali'ye anlaşamadığını sık sık babasına hatırlatır ve ona "Beni dilenci denecek kadar parasız bir zavallı ile evlendirdin" diyerek yakınırdı. Kızının bu şekilde yakınmalarına karşı Muhammed teselli maksadıyla "Ali iyi bir Müslümandır, asil bir ailenin evladıdır, zekidir" vesaire gibi laflar ederdi. Fakat bunları söylerken söylediklerine muhtemelen kendisi de inanmazdı. Çünkü Ali'nin pek zeki ve akıllı olmadığını herkesten çok o bilirdi. Nitekim kendisinden sonra halifeliğe damadı Ali değil, fakat Ebu Bekir'i uygun görmesi, onu aklen ve fikren Ali'ye üstün kabul etmesindendir. Hatırlatmak gerekir ki, Ali'nin Muhammed'i ilgilendiren tek yönü, İslam'a girmekten kaçınan bir ailenin Müslümanlığı kabul eden ilk efradından olması ve kendisine bu konuda yardımda bulunmasıdır. Fatıma'yı Ali ile evlendirirken nasıl onun dilek ve düşüncesine aldırış etmediyse, halasının kızı olan Zeynep'i Zeyd ile evlendirirken de o şekilde hareket etmiştir. Söylendiğine göre Zeynep'e Zeyd ile evlenmesini söylediğinde, Zeynep düşünüp karar vermek için kendisinden mühlet istemiş ve fakat Muhammed bu isteği geri çevirmiştir. Çevirirken de güya Tanrı'nın kendisine, "Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman, İnanan erkek ve kadına artık başka yolu seçmek yaraşmaz." K 33 Ahzab suresi ayet 36 şeklinde vahiy gönderdiğini söylemiştir. Bu durumda Zeynep için artık başkaca yapacak bir şey kalmamış ve Zeyd ile evlenmiştir. Ne ilginçtir ki İslam öncesi dönemlerde Arap kadını evlenme özgürlüğüne sahip iken ve kendi eşini dilediği gibi seçerken İslam'dan sonra bu özgürlüğünü yitirmiştir. Fakat tarihi gerçek böyle olduğu halde aksini savunanlar çoktur. Oysa ki Muhammed'in Hatice ile olan evliliği bile onları yalanlamaya yeterlidir. İleride çok karlı evlilik bölümünde de göreceğimiz gibi Muhammed, daha henüz çobanlık yaptığı sıralarda Hatice adında dul ve iş sahibi zengin bir kadının hizmetine girmiş. Daha sonra onun evlenme teklifini kabul etmiş ve 15 yıl sürecek olan bir evlilik yaşamına girmiştir. Bu olayı Arap yazarlar ballandıra ballandıra anlatmakla birbirleriyle yarışırlar ve Hatice'nin Muhammed'e nasıl göz koyduğunu ve Ebu Talib'i yani Muhammed'in amcasını araya katarak onu nasıl hizmete aldığını, ona nasıl evlenme teklifinde bulunduğunu okuyucularına açıklarlar. Fakat bunu yaparlarken İslam öncesi dönemde Arap kadınının evlenme özgürlüğünden yoksun olduğunu söylemekten ve kendi kendileriyle çelişmeye düşmekten geri kalmazlar. Hatice'nin evlenme teklifi karşısında Muhammed'in şaşırıp kaldığını ve karar veremediğini, vermek için başkalarından akıl istediğini belirten bir yazar şöyle der. Son derece utangaç bir tabiata sahip olan Muhammed, böylesine itibarlı bir kadınla evlenmek hususunda tereddüte düştü ve ancak aile yakınlarıyla yaptığı görüşmelerden sonradır ki teklifi kabul etti. Bu aynı yazar Abu Umayya B. Al-Mugira kızı Ummi Seleme'nin Abdülesed oğlu Abdullah'ı kendisine koca olarak seçmiş olduğu örneğini de eklemeyi ihmal etmez. Hemen hatırlatalım ki cahiliye döneminde Arap kadınının evlenme özgürlüğünü kanıtlayan tek örnek Hatice ya da Ümmü Seleme örneği değildir. Nice benzerlerini sergilemek mümkündür. Bu özgürlük özellikle evlenme akdine rıza gösterme şekliyle kendisini hissettirdi. Bunun böyle olduğunu yine Muhammed'in yaşamından anlamak mümkündür. Nitekim Zuba'a bint Amr ile evlenmek istediği zaman Muhammed, bu kadının oğluna başvurup anasıyla evlenmek arzusunda bulunduğunu söyleyince, ondan şu yanıtı almıştır. Teklifini anama aktarır, onun düşüncesini ve dileğini öğrendikten sonra sana durumu bildiririm. Seninle evlenmek ya da evlenmemek tamamıyla onun bileceği bir şeydir. Kadın adına evlenmeye izin verecek olan veli, biraz önce belirttiğimiz gibi kadının babası ya da erkek kardeşi ya da oğlu olabilir. Yeter ki erkek olsun. Kadından veli olamaz. Evliliği bazı reformlara sokar görünen Müslüman ülkelerde dahi bu dinsel gerek hala değişmiş değildir. Örneğin Fas, uluslararası insan hakları bildirisini imzalamış olmasına ve bildirinin bu konuda kadına özgürlük tanıyan 16. maddesini benimsemiş bulunmasına rağmen, 1955 yılında kabul ettiği medeni kanun hükümleriyle kadın yurttaşlarına evlenme özgürlüğünü tanımamıştır. Çünkü bu kanuna göre evlenme akdini kadın kendisi yapamaz, ancak kendi adına yapacak olan bir veli tayin edebilir. Bu hükmü tamamlayan diğer bir madde, velinin kadından değil erkekten olması gereğini öngörmüştür. Genel olarak veli kadının rıza ve muvaffakatını alma zorunda değildir. Çünkü Muhammed, bir kadınla evlenmek isteyen erkek o kadının velisine başvurarak beni falanca ile evlendir der ve bunun üzerine veli seni falanca ile evlendirdim diye cevap verir ve böylece akdi tamamlanmış olur diye konuşmuştur. Hemen belirtelim ki kadını mal verir gibi birine everme geleneğinin öncülüğünü yine Muhammed yapmıştır. Seyl İbni Sad'ın rivayet ettiği şu hadis bunu doğrulayan nice tipik örneklerden biridir. Bir gün bir kadın Muhammed'e gelerek herkesin önünde kendisini zevceliğe almasını ister. Muhtemelen kadını güzel bulmadığı ya da pek fazla beğenmediği için olacak ki Muhammed cevap vermez. Gözlerini indirir ve sessiz bekler. Düşünür ki kadın çekilip gidecektir. Orada hazır bulunanlar durumu seyretmektedirler. İçlerinden biri ki belinde peştemal ve yarı çıplak haliyle fakir olduğu anlaşılmaktadır. Ya Resulullah! Bu kadını bana tecviz etseniz, benimle evlendirseniz der. Söylemeye gerek yoktur ki böyle bir durumda Muhammed'den beklenen şey kadına dönüp, bu adamla evlenmek ister misin diye sormaktır. Eğer onun şahsiyetine ve özgürlüğüne değer veriyor ise bunu yapmak kadar doğal ne vardır? Fakat kadının mal gibi alınıp verilebildiğine inandığı için Muhammed bu yola gitmez. Kendisinden kadını isteyen adama sorar. Mehir olarak dünyalık verecek bir şeyin var mı? adamcağız son derece fakir olduğu için hayır der ve yanımda hiçbir şey yoktur diye ekler. Bunun üzerine Muhammed kendisine haydi git araştır ve demir bir yüzük olsun bul getir tak diye emreder. Adam gider ve az sonra dönüp gelir ve şöyle der. Hayır ya Resulullah, dünyalık bir şey, demir bir halka bile bulamadım. Velakin şu izarım, belimden aşağıda bulunan peştemalım var. Bunun yarısını verebilirim der. Bunun üzerine Muhammed kendisine, iyi ama peştemalınla ne iş görebilirsin, neye yarar? Onu sen giyersen kadının üstünde ondan bir şey bulunmaz. Açıkta kalır. Kadın giyerse sen çıplak kalırsın der. Fakat onun ümitsizliğe ve üzüntüye kapıldığını görünce, Kur'an'dan ezberinde bir şey var mı diye sorar. Adam Kur'an'dan bir iki sure okuyunca Muhammed memnun olur ve seni bu kadına malik kıldım, tezviç eyledim der ve kadını onunla gönderir. Görülüyor ki Muhammed geçimini sağlamaktan yoksun bir adamla bir kadını evlendirmek suretiyle kadının rızasına aldırış etmemekle kalmamış, onun bakımının sağlanıp sağlanamayacağı hususunu dahi dikkat nazara almamıştır. Başka bir deyimle kadının ne özgürlüğüne ve ne de çıkarlarına önem vermiştir. Mısır, Tunus, Lübnan, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde yukarıdaki uygulama bazı değişikliklere sokulmuş ve güya Kur'an'da özel bir ayet yoktur diye veliye evlenecek olan kadının muvaffakatını alma görevi yüklenmiş olmakla beraber, kadınlar için yine de özgür irade beyanıyla ve diledikleri erkeklerle evlenme olanağı bırakılmamıştır. Çünkü velisinden gerekli izni almadan hiçbir kadının hiçbir şekilde evlenme akdi yapması mümkün değildir. Öte yandan veliyi izin verme durumuna zorlayan bir şey de yoktur. Hele kadının evlenmek istediği erkek Müslüman itikadında değilse böyle bir evlenmeye velinin izin vermesi düşünülemez bile. Her ne kadar Kur'an'da inanmalarına kadar puta tapan erkeklerle mümin kadınları evlendirmeyin. K2 Bakara suresi ayet 221 diye yazılı ve sanki kadınların evlenmeleri sadece bu yasakla sınırlandırılmış gibi görünürse de Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi olanak dışı bırakılmıştır. Fakat buna karşılık Müslüman bir erkeğin Müslüman olmayan bir kadınla evlenmesi mümkündür. Her ne kadar Kur'an'da inanmalarına kadar Allah'a eş koşan kadınlarla evlenmeyin. K2 Bakara suresi ayet 221 şeklinde hüküm varsa da kitap ehli olanlarla örneğin Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a eş koşanlardan sayılmadıkları için onlarla evlenmek imkansız sayılmaz. Fakat Müslüman kadına aynı olanak tanınmaz. 1981 yılında geçen şu ilginç olayı nakletmekte yarar vardır. Denis Messio adındaki bir Fransız genci 1975 yılında Cezayir'de Zehar adında bir Müslüman kızla tanışır. Denis Fas'ta doğmuş ve Cezayir'de yerleşmiş ve orada yetişmiştir. Fakat Hristiyandır. Sevişen iki genç evlenmek isterler. Fakat kızın ailesi evliliğe karşı çıkar. Çünkü damat olacak kimse kafirdir. Ailenin gazabından kurtulmak için Denis ve Zehar gizlice Paris'e kaçarak orada evlenirler. Fakat kendilerini Paris'te huzur içerisinde hissetmezler. Zira Zihar'ın erkek kardeşi Mesut, kendilerini devamlı bir tehdit altında tutmaktadır. Mesut zengin bir iş adamıdır ve Cezayir hükümet çevrelerinde sözü geçen bir kimsedir. Hristiyan bir kişiyle evlenmiş olan kız kardeşine kötülükte bulunabilecek yeterliktedir. Bu nedenle Denis ve Zihar uzak bir diyara, Kanada'ya göç edip kendilerini bu tehditlerden kurtarmaya çalışırlar. 1975 Ağustos'unda Kanada'ya yerleşirler ve Kanada yurttaşlığına geçerler. Fakat Mesut kız kardeşinin Müslüman olmayan biriyle evlenmiş olmasını hazmedemediği için 1978 yılının Nisan'ında özel bir uçak kiralayarak Montreal'e gelir ve 1001 kurnazlıkla Zihar'ı kaçırarak Cezayir'e getirir. Mahkemeden karar çıkartılarak Zihar'ın Denis'le olan evliliği iptal ettirilir ve kızcağız beşik nikahı vardır diye Cezayirli bir profesöre verilir. Zavallı Denis perişan olur ve Zihar'ın ailesine başvurarak Müslüman olacağını söyler ve onlardan insanlık göstermelerini ister. Fakat olumlu bir karşılık almaz. Bu arada Kanada'daki insan hakları ile ilgili kuruluşlar olaya karışır ve kamuoyu ile Kanada hükümetini harekete geçirmeye çalışır. Bu girişim sonucu Kanada hükümeti resmen Cezayir hükümetine başvurur ve insan özgürlüğü ve kadının kendi kaderine sahip olması gereklerini öne sürerek olaya bir çözüm bulunması hususunda işbirliği teklifinde bulunur. Fakat Cezayir hükümetinden bir ses çıkmaz. Bütün bu olaylar cereyan ederken Zihar Cezayir'de eve kapatılmış olarak cehennem hayatı sürmekle beraber gizliden gizliye dönüse haberler iletmektedir. Ailesini ve kocasını kandırıp ve bir yolunu bulup kaçmak niyetinde bulunduğunu ona bildirmektedir. Nitekim planlarını buna göre hazırlar. Her şeyden önce kocasına sonsuz bir sevgiyle bağlı olduğu kanısını yerleştirmek ister. O kadar ki onunla birlikte San Francisco'ya yaptığı bir seyahat sırasında kendisinden mülakat isteyen gazetecilere Dönis'i artık unutmuş olduğunu ve yeni kocasıyla yepyeni bir hayata başladığını ve çok mutlu olduğunu söyler. Bu ve buna benzer yalanlarla ailesinin ve kocasının güvenini sağlar. Hem de öylesine sağlar ki kocası onu devamlı olarak beraberinde seyahatlere götürmeye başlar. Ve işte 1981 yılında İsviçre'ye yaptıkları bir seyahat sırasında Zihar gizlice Paris'e kaçar ve orada Dönis'le buluşur. Genç sevgililer uzun yıllar sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde Kanada'ya uçarlar. Bu kez Kanada hükümeti geçmişteki bahtsızlığa uğramamaları için onları polis himayesine alır. Bu olay mutlu bir sonuca ulaşan acı bir gerçeğin öyküsüdür ki, din emri diye insanlara kabul ettirilmek istenen, akla ve vicdana ters düşen hükümlerin, aydın çevrelerin azmi karşısında ne kerte değersiz kaldığını göstermeye yeterlidir. B. Muhammed'e göre kadında güzellik, servet, bekaret, soyluluk, iman, nikah parası az olmak, döl getiren cinsten olmak gibi şeyler aramak ve buna göre evlenmek gerekir. Evlilik kuruluşunu erkeğin çıkarlarına, mutluluğuna ve saltanatına yatkın kılabilmek için uygulanacak usul, kuşkusuz ki bu kuruluşu onun keyfine, isteğine, üstünlüğüne ve tek taraflı seçimine göre oluşur şekle sokmaktır. Muhammed'in yaptığı da bu olmuştur. Koymuş olduğu şeriat esaslarına göre Müslüman erkek kendisine karı olarak alacağı kadını seçerken fevkalade bencil ve hodgam bir düşünceyle hareket serbestisindedir. Çünkü bir kere Kur'an ona kadınlar içerisinden hoşlandığını seçme olanağını sağlamıştır. Örneğin Nisa suresinde, "Hoşunuza giden kadınlarla 2-3-4'e kadar evlenebilirsiniz." K4 Nisa suresi ayet 3. Demek suretiyle evlenme işini erkeğin hoşlanmasına ve seçimine bırakmıştır.